Ayrım 10.
Rakım: Yok madam, pek de öyle değil ha. Gerçi bizde kış mevsiminde her sabah böyle bir zevk etmek olur ama Avrupa'nın da zevkleri fena mıdır ya? Josefino: Yalan söylemiyorum Rakım. Vallahi samimi olarak söylüyorum. Aslında Avrupa'nın da eğlencesi çoktur ama monoton daima bir ifade üzeredir. Bir kere kış geceleri uzun olduğu zaman alafranga saat 12'den yani gece yarısından önce yatılmaz. Hele saat 12'ye kadar da oturulduğu olur ya. Bu halde uyandığımız zaman yine ortalığı gündüz olmuş buluruz. Yani demek isterim ki bir tabiatın yalnız bir akşam güzelliğinden faydalanırız. Sabahı o sabahki tabiatın uykudan uyanması demektir. O güzel sabahı zevkle seyretmekten hemen her zaman mahrum kalırız. Rakım: Orası öyledir. Josefino: Ben hakkımı bilirim de savunurum. Ben sözümü bilirim de söylerim. Bir kere Türklerdeki şu misafirperverlik Avrupa'da bulunmaz. Bundan kastım, onlar birbirine gitmezler demek değildir. Fakat sofraları, baloları hep resmi şeylerdir. Herkes evine geldi mi yine kendi aile halkıyla kalır. Arada bir aile içinde misafir gelmiş görülmesi ya da insanın kendisini başka bir aile içinde görmesi bir büyük yenilik demektir. Josefino dünyasından hakkıyla yararlanmayı seven bir kadın olduğu için huy olarak güzellik veren şeylere çok fazla dikkat ederdi. Binaenaleyh Avrupa'nın beğenilmeyen yönlerine dair ne söylediyse hakkını ispat etti ve Osmanlılar için o kadar çeşitli ve çok beğenilmez yönlerine dair şeyler bulamadı. Bu mangal başı alemi yarım saatten fazla sürmüştü. Sabahtan evvel deniz üzerinde bulunulmaya karar verilmiş olduğundan herkes giyinmeye kalktı ve mevsim Mart ayının sonları olup sabah 12'den önce olduğundan alelacele giyinilip iskele başına varıldı. Osman amcanın kayığı iki çifte, yeni, geniş, güzel bir kayıktı. Josefino ile Dadı Kalfa'yı arkaya oturtan Rakım da Canan'ı ile beraber ön tarafa oturdular. Herkes arkasına birer kürk giymiş ve dizleri üzerine de ihram almış olduklarından sabahın serinliğinden dolayı şikayet etmeye imkan yoktu. Salı pazarı iskelesinden açıldılar. Ortalık yere açıldıkları zaman Üsküdar üzerinden şafak yeni ağarmaya başlamıştı. Daha güneşin ilk ışıkları ufuk altından gökyüzünün boşluğuna doğru fırlarken bunlar iki köprüyü geçip kendilerini Tersane Körfezi'nde buldular. Hele güneşin ilk ışıkları bu mutluluk ve bahtiyarlıkla yüklü olan kayığı ta Sütlüce önlerinde yakalayabilmişti. Ah o sabahın güzelliği! Ne güzellik! Ah o güzellik Josefino'yu ne çok sevindirmişti. Ya Canan'ı, ya Canan'ı! Koca Rakım salı pazarından çıktı çıkalı belki Canan kendisine birkaç yüz soru sormuş olduğu halde her sorusuna cevap vermekten geri durmayarak kızı hoşnut eder ve özellikle her cevabını canım, yavrum, kuzum gibi muhabbet temin eden kelimelere karıştırarak verdikçe yalnız Canan'ı değil, Dadı Kalfa'yı ve Josefino'yu da ihya etmiş olurdu. Josefino, vallahi Rakım tabiat sahibi bir çocuksun. İnsansın, bahtiyarsın, mesutsun. Rakım, hamdolsun bahtiyarım, mesudum. Ancak insanlığımı böyle iftarlarla ortaya koyacak kadar bulamıyorum. Josefino, mutlu halinden insanlığın daha büyüktür, daha çoktur. Hele ki mutluluk insan içindir, tabiat sahibi olan içindir. Rakım, iltifat yine çoğaldı. Fakat sebebi? Josefino, sebebi şu ki böyle bir gezintinin tadını Avrupa'nın hiçbir tarafında tanımamış olduğumu iddia edebilirim. İstanbul halkının içinde de %1'si bu gezintiyi düşünmemiştir. Rakım, pek doğrudur. Sabahı Tanrı yaratıyor. Bu denizi bu yerde o yaratmış. İnsanların uygarlık sahasında ilerlemesi seyahatimiz için şöyle bir de kayık meydana getirmiş. Bunların hepsi değeri bilinecek nimetlerdir. Bundan sonra kendimizi düşünelim. Josefino, işte bu başarılarından ötürü seni tebrik ederim ya. Hele bu muhakemen yok mu? Vallahi Rakım, kayıkçılardan utanmamış olsam kalkıp seni dudaklarından öperdim. Canan, Josefino'dan bu sözü duyunca birdenbire kadının yüzüne baktı ise de yine derhal kendisini toplayıp renk vermedi. Fakat Rakım'ın düşünce şekli üzerine onun efendisine sevgisi birkaç kat daha artmış ve sevgisinden ötürü Rakım'a sokula sokula kucağına çıkmak derecesine gelmiş, bunun üzerine kayığın dengesi bozulmuş olduğundan Osman amca, Küçük hanım, küçük hanım, sen biraz arkana dayanır mısın diye Canan'ın duruşunu doğrultmuştu. Sabahleyin esen rüzgar etrafın mis gibi kokusunu getirdiği sırada bizim grup çoban çeşmesine varmışlardı. Orada Rakım'ın aklına ne gelse iyi, bakınız ne geldi. Josefino'ya, hey bana bak, sabahleyin gezintiye çıkmamış hanım, İstanbul'un zevkini tatmamış hanım, aklıma ne geldi bilir misin? Josefino, mutlaka yine iyi bir şey gelmiştir. Rakım, bence iyi ama sizcesini bilmem. Josefino, ne geldi bakalım? Rakım, benim canım henüz sağılmış taze koyun sütü içmek istiyor, yapar mısınız? Josefino, mümkün mü ya? Rakım, niye mümkün olmayacak? Senin canın da istiyor mu? Sen onu söyle. Josefino, niye istemesin? Rakım, kayıkçıya, Osman amca benim aklıma ne geldi bilir misin? Osman amca, ne geldi efendim? Rakım, şu civarda hani ya demek istiyorum ki, ötede Ali Beyköy deresi boyunda mı olur, nerede olur, bir mandıra bulsak da taze süt içsek? Şu teklif kayıkçının canını sıkmış zannedersiniz ya. Artık çoban çeşmesine geldikten sonra geriye dönmek gerçi can sıkar bir şeydir. Ancak Osman amcanın canını sıkmaz. Hele Rakım'ın komşusu olup çocuğun her halini iyi bilir. Bunun üzerine Osman amca tereddütsüz, pekala olur efendim, niçin olmasın? Kayık altımızda değil mi? Kolda da kuvvet çok. Dolaşır dolaşır da canımız sıkılırsa Eyüp Sultan'a kadar gideriz. Rakım, aferin Osman amca. Osman amca, sen Osman amcanın sakalını da kır görüp de ihtiyar olmuş mu zannediyorsun? Buradan başlasam soluğu Beykoz'da alırım. Rakım, koluna kuvvet Osman amca. Kayıkçı Osman amca hem bu sözleri söylemeye hem de sol kürekleri döndürerek sağ küreklerle üstüne almaya başlayıp kayığı çevirdi. Ali Bey köyünün derisi ağzında bir mandıraya rast geldiler ki koyunları henüz sağılmış olduğundan sürü hala oradaydı. Canan ile Josefino koyunları ve kuzuları uzaktan seve seve bir kaldılar. Rakım mandıracıyı çağırıp birkaç çanak taze süt getirtti. Kana kana içtiler. Kayıkçıların her biri 2-3 adamın içeceği kadar içtiğini düşünceden uzak tutmamalıdır. İşte ondan sonra tekrar yola düzülüp bu kere çoban çeşmesini geçerek adeta Çağlayanlar yanına kadar sokuldular. Eşyayı karaya çıkarıp bir ağacın altına şilteleri yaydılar. Şimdi biz kağıthane aleminin bundan ötesini akşama kadar çok iyi eğlenip geri döndüler diye kısa kesebiliriz. Fakat nemize gerek. Her şeyi kısa kesecek olduktan sonra koca bir ciltten ibaret hikayeyi bir sayfada bile anlatabilirdik. Hele ki böyle sabahtan gidip de akşama kadar kağıthanede oturanlar öyle akşama kadar zevk edivermekle ömür tüketmezler. Osman amca biraz tiryakice olduğu için hemen bir ateş şenlendirmişti. Bu ateş zaten bizim topluluğa da gerekliydi ya. Kahveler sürüldü, pişti, içildi. Sonra Rakım ve Josefino koca Canan'ı da yanlarına alarak sıra ağaçların altından çayırı yukarıya doğru gezmeye çıktılar. Zavallı Canan ne kadar olsa çocuk değil mi? Kendisini bir şairin hayali kadar geniş çayır içinde görünce şevk ve neşesi o oranda artarak sıçramak, koşmak hevesine düşmüştü. Hatta bazı bahanelerle arada çocukça hareketler bile yapıyordu. Josefino kızda olan bu hevesin farkına vararak, Josefino, Canan sen beni tutabilir misin? Canan sevinerek, tutarım tabii. Rakım işin farkına varıp, hayır tutamazsın. Haydi bakalım koşunuz. Josefino koşmaya başladı. Canan arkasından koştu. Yılan kavi yanıltmacalar, şaşırtmacalarla kızı bir hayli koşturdu. O kadar ki ikisine de nefes nefese kaldıklarından yüzleri kıpkırmızı oldu. Sonra Rakım'ın yanına gelip üçü bir araya geldikleri zaman Josefino yavaşça, çocuğu eğlendirdim ama kendimi de yordum dedi. Bu çayır gezintisi şüphesiz bir saat kadar devam etti. Ondan sonra yerlerine döndüler. Saat 2'yi bulmuştu. Zaten erkenden kalktıkları için içleri bayıldığından birer miktar kahvaltı ettiler. Kağıthane güzelliğine ve sabahı denizde geçirmelerinin isabet olduğuna dair sözleri kahvaltıdan sonraya kadar devam etti. Ondan sonra da Canan'ın memnuniyetini dile getirdiği sözleri dinlediler. O gün kağıthanede hemen hiç kimse yoktu. Saat 5'e geldiği sırada yalnız bir Ermeni ailesi gelmiş olup onlar da çayırın üst tarafına yerleşmişlerdi. Josefino gitarını yanında getirmediğine çok pişman olduğunu belirtti. Ağzından bazı şeyler okudu ise gitarı olmadıktan sonra bir zevkini çıkaramadı. Öyle güzel bir yerde ise yerin güzelliği belli olduğu ve insan çevreyi gerçekten doyasıya seyretmeyi isteyecek olsa kendisini akşama kadar değil hatta bir hafta bile meşgul edecek güzellikler bulacağı belliyken insanın yine başka eğlence aramasının insanın tabiatının gereği olduğu için bizim cemaatte eğlence aramaya başladılar. İlk eğlence artık bulundukları yeri işgal eden güneş kızdırmaya başlamış olduğundan ağacın öbür tarafına gitmek oldu. Dadı Kalfa'nın hatırlatması üzerine her biri bir şeyin ucuna yapışarak eşyayı taşıdılar. Gölge altına geldikten sonra bulunan eğlence ise Canan'a bazı Fransızca şarkıların sözlerini ezberletmek oldu. Ne zeka! 15-20 beyit bir şarkıyı kız 15-20 dakikada hem de bir daha unutmamak üzere ezberledi. Bu eğlence bir saat kadar sürdü. Saat 6.30'da kuşluk yemeğini yemeye başladılar. Rakım'ın hatırlatması ve Josefino'nun kabulü üzerine yemek altına ikişer kadeh rakı içildi. Sonra Dadı Kalfa'nın hazırlamış olduğu söğüş ve yalancı dolma ve helva ve kuru köfte ortaya çıkıp kayıkçıların payı da verildi. Güle oynaya yenilen yemek bir saat kadar sürmüştü. Bunlar yemekteyken bir kayık halkı da önlerinden geçip çağlayanlar yanında kayıktan çıkarak çayırın ta ortalık yerine kadar gittiler. Orada oturulacak yer seçtiler. Yemekten sonra havanın da ısınması üzerine bastırmaya başlayan uyku nihayet galip gelerek Dadı Kalfa dışında üçü oldukları yeri iyice basmış olan güneşten kaçıp ağacın diğer tarafındaki gölgesine geçtikten sonra şilteler üzerine uzandılar, uyudular. Koca Dadı Kalfa, onun için bu dünyada Rakım Efendi'nin eğlenebilmesinden büyük zevk mi olur? Çocukların sabahtan beri sürmüş oldukları ömür, kendi canına da can katmıştı. Uykudan kalktıkları zaman saati 10 olmuş buldular. Çayır içine doğru bir gezinti daha düzenlediler. Öte yanda Dadı Kalfa eşyayı kayığa yerleştirmişti. 11'de geri döndükleri zaman kayığı da hazır durumda buldular. Gayet ağır kürek çekmek üzere 11.30'da azap kapısına yaklaşıp Josefino'yu oraya çıkardılar. Aslında Rakım o gece kendilerinde kalmasını rica etmişse de Josefino ertesi gün için işi olduğundan söz ederek özür dilemişti. Onlar ise ezana 10 dakika kala tophane önlerine geldiler. Güneşin son ışıkları Üsküdar'ın ne kadar camı varsa hepsini altın sarısı ışıklara boğmuş olduğundan bu güzel görünüşü seyrederek tam ezanı çeyrek geçiyordu ki evlerine ulaştılar. 8. Bölüm. Rakım'ın düzenlediği kağıthane alemini beğendiniz mi? Bu sorumuzu gereksiz görmeyiniz. Zira bu şekilde yapılan gezintileri birçok kimse beğenmez. İnsanoğlunun özel durumlarını incelemiş ve görmüşseniz sözümüzü onaylayıp kabul edersiniz. İnsanlığın yaratılışının gereğindendir ki insan kendi mutlu halinden yalnız kendisi haberdar olmasıyla yetinmez. Herkesi haberdar etmek ister. Hatta bir adam mesut değilse bile halka kendi saadet halini inandırmak için hilekarlığa ve yalancılığa bile girişir. İnsan yaratılışının bu gereği adeta genel bir şey olduğundan o kadar göze çarpmaz ise de 5 liralık bir saate 25 paralık veyahut daha yüksek bir değerde elmaslı kordon takmak gibi gösterişler bu huyun en adi mertebesinin gereklerindendir. Haydi bakalım düşünelim. Gerçi saat insan için gerekli bir alettir. Köstek neye yarar? Saati korumaya yaradığına göre bu işi sağlam bir ip bile görebilir. Hayır, iş öyle değil. İnsanoğlu ister ki kendisinden yalnız saatini korumak için kullanacağı gaydanın 25 altın kıymeti olacak kadar servet olduğunu alem görsün. Ya bu gösterişten maksat nedir? İşte dedik ya, lezzeti o yolda olduğu içindir. Şimdi siz şu en aşağı dereceden başlayınız da kendisini Kavru'nun oğlu gibi göstermek için gereksiz türlü türlü yalanlara mecburiyet görmek derecelerine kadar hep birer birer göz gezdiriniz. Biz işin şu yönüne de bir göz gezdirelim. Bu huyun bir gereği demek değil midir ki toplum yanında gezinti yerine gitmekten maksat kırı, sahrayı, açıklığı, çimenleri, çiçekleri görmek olmaktan çok halkı görmek ya da daha doğrusu halka kendisini göstermek istendiğinden bir gezi yerinde en azından 20 bin kişi bulunur. 5-600 belki 1000 arabanın tozu toprağı içinde boğulmaktan çok bir ağaç altında oturulmaktan ise 10 adım uzaklıkta etrafında bulunanlara kendisini göstermekten ne zevk alınacağı iyice düşünülecek olsa insanın seyir yerlerinden iğrenmesi gelir. Fakat bu gezinti tarzının erbabı öyle değildir. Onlar seyir yerlerine gittikleri zaman yerin güzelliğini filanını düşünmezler ve birbirleriyle o konuda konuşurlarken bile bunu söylemezler. Yalnız kalabalık var mıydı, yok muydu, onu düşünüp onu söylerler. Seyir yerlerini pek çok beğendikleri gün, aman geçen gün kağıthaneyi görmeliydi, mahşer Allah, kavim kavim, kimler yok, kimler yok diye şaşkınlıklarını açığa vururlardı. İşte genel durum bundan ibaret olduğu gibi Rakım'ın yaptığı kağıthane aleminin beğenilip beğenilmediğini sorduk. Eğer onu beğenmediyseniz şu şekilde yapılmış olan bir kağıthane alemini olsun bakalım beğenecek misiniz? Bir cuma günü hem de kağıthanenin en kalabalık olduğu cuma günlerinden biri idi ki kağıthane çayırı üzerinde birkaç bin gözün bakış ışıkları bir nokta üzerinde toplanmıştı. O noktada ne vardı? Gayet mükemmel süslenmiş iki atlı bir kupa. İçinde de gayet mükemmel süslenmiş bir madam. Ama mükemmel süslenmiş dediğimize dikkat gerektir. Öyle diğer madamlar gibi mükemmel süslenmiş değil. Diğer madamlarda elmas, inci filan gibi ziynetler biraz seyrekçe görülür. Bu madam elmas ve inci içine boğulmuştu. Arabanın önünde birisi ulah mızıkası, diğeri yerli ince çalgı olmak üzere iki takım çalgı vardı ki her biri ikişer üçer takımın birleşmesinden anlaşılıyordu. Her birinin 15'er 20'şer kişilik olduğu anlaşılıyordu. Bu seyir yerinin bir tarafında 5-6 kadar efendi sandalyelere oturmuş, dondurmalar, kurabiyeler, neler neler, tepsi tepsi gelir ve başlangıçta arabaya uğrayıp oranın hissesini bıraktıktan sonra beylere sunulurdu. Çalgıcıların çalacakları makamlar eğer Alaturka ise beyler tarafından, Alafranga ise arabadan emrediliyordu. Emrolunan hava istenildiği gibi çalınmışsa havadan 1 lira uçar ve tam çalgıcıların ortasına düşerdi. Yakında olanların bakışları da paranın hava boşluğunda meydana getirdiği şekle uygun olarak kavisler çizerdi. Arabadan etrafa güzelliğin parıltı saçması olan gülücüklere karşılık, beyler tarafından dahi latif ahlar pervaz eyler ve işte şu şekilde eğlence meydanında nam ve şan bırakılırdı. Bu hal 1,5-2 saat kadar devam eyledikten sonra, madam arabasını yürütüp arkası sıra dahi gayet güzel, genç süslü bir bey, cins bir ata binerek onu izledi ve herkesin nazarı bunları bir hayli mesafeye kadar uğurladıktan sonra geride kalan beyler, ''Aşk olsun, herif avuç dolusu lira saçıyor ama prens gibi de eğleniyor ha?'' dediler. ''Nasıl bu eğlence isteğinize uydu mu? İşte bunu yapan bizim Felatun Bey'iydi. Bu gezintinin kaynağını size haber verelim mi?'' Bir gece nasılsa Felatun Bey'in oyunda zarı uygun gelmez. Zira 5-10 gün vardı ki, zarı hep müsait giderdi. Sevgili Matmazel Polin'i ısrarla rica etmeseydi belki birkaç günler için oyuna ara verirdi. Ancak Matmazel Polin'i mutlaka oyun salonunda bulunup kendi ifadesiyle Felatun Bey'in metresi olmak iftiharını herkese göstermek istediğinden onun ısrarı üzerine devama mecburiyet görürdü. Zarının gelmediğini haber verdiğimiz gece ise gerçekte asla müsaade etmeyip ancak Polini tarafından edilen teşvikler üzerine avuç avuç altın basmaktan yine geri durmazdı. Sözün kısası o gece 700 lira kadar zarar gördü. Bu zararın acısı burnunu sızlatmış olduğundan özel dairelerine geldikleri zaman Felatun sevgilisine karşı suratını bayağı astı ve bu zarara kendisine sebep olduğunu dolaylı olarak anlatan sözler söyledi. Polini, ''Bak şu maymuna bir kere, can sıkıcı şebek, kazandığın geceler kendi maharetinle kazanıyordun. Kaybettiğin gecelerin zararını da yine kendi talihsizliğine niçin yüklemiyorsun?'' Felatun, ''İyi ama hanım, bir haftadan beri zarar 2000 liraya vardı. Polini, bak şu para canlı aç gözlü musibete. Vardı ise benim cebime girmedi ya. Sen Baden Baden'de, Almanya'da pek çok kumar oynamakla meşhur bir yerdir. Olsan ne yapacaksın? Zarar kârın öz kardeşidir. Bugün kaybettinse yarın kazanırsın. Felatun, ben sana kazanamam demiyorum. Fakat benim tedbirimi bozan sensin. Sen beni kendi halime bırak. Ben oyunun zamanını, tarzını bilirim. Polini gayet hiddetle, ''Ya Seni ben mi kandırıyorum? Pekala, pekala. Bundan sonra seni benim gibi kandırıcı bir karı gaflete düşürmesin. Kendine başka bir eş ara efendim. Ben de kendisini kandırmayacağım derecede kendime bir eş bulabilirim. Kadın bu sözü söyleyip başını pencere tarafına çevirmiş ve kendi aşkıyla çıldırmak derecesine gelen Felatun, derhal yaptığı pişmanlıkla amana düşmüşse de kabahatini, kusurunu, küstahlığını, edepsizliğini, nihayet eşekliğini itiraf ettiği halde Matmazel Polina Hazretlerine merhametli bakışlarını ve şefkatlerini çekebilmeyi başaramamıştır. Acayip, bu kadara kadar ha? Evet. Eğer alafranga aleminin bu gibi durumlarından haberiniz yoksa size o bilgiyi de verelim. Efendim, bir alafranga adam bir Frenk kızıyla karşılıklı aşkı kızıştırıp kadın adamı layığı gibi avucunun içine aldığını görünce araya böyle bir dargınlık sokar. Zira aşkı bir kat daha kızıştırmak ve elde edilecek çıkarı tamamen arttırmak için yol budur. Mademoiselle Polini de Felatun'u bu dereceye getirmiş olduğundan, eğer oyunda zarar meselesi meydana çıkmamış olsaydı bile, Polini başka türlü sebepler ve araçları araştırıp bulup bu dargınlığı yaratacaktı. Ya hiçbir sebep ve vesile bulamazsa ne yapacaktı? Amma soruyorsunuz ha, bir vesile bulunamazsa icat edilmesi imkansız mıdır? Hiç olmazsa sen bir kadını seviyormuşsun. Bana kesin olarak haber verdiler. Var bundan sonra o kadınıyla yaşa. Beni kendi özgürlüğüme terk et diye bir dargınlık çıkarmak yolu yok mudur? Biz biliriz, biz tanırız. Bir zavallı alafranga beyi ki işte aynı böyle bir vesileyle yalnız kavulmak değil, fazla olarak bir de tokat yemişti. Zavallı Felatun. Kadını hoşnut etmenin imkansızlığını anladıktan sonra boynunu bükerek dışarı çıkıp başka bir oda kiralayarak o geceyi geçirmişti. Ertesi günü kadının yağının merhamet toprağına yüz sürmek için yine dairesine gitmişse de kadının kendisini odasına kabul etmediğini görünce bu kere daha fazla bir ümitsizlik ve bıkkınlıkla gerilemiştir. Bir ara adam şu kaltağına yalvarıp duruyorum. Param ile değil mi? Hınzırı ihya ettim. Elmaslara boğdum da onun için yaranamıyorum. Bin tanesi daha var diye akıl yolunun gözleri önünde açılmış olduğunu görmüş idiyse de derhal bu fikrinden ceyar. Ah o gözleri başka nerede bulmalı? O güzellik, o şakalar, o cilveler olmayacak. Ne yapmalı yapmalı mutlaka barışmalı. Hem halk duysa ne der? Dosta düşmana karşı rezil mi olmalı? Düşünceleri bütün aklını başından alıp kavganın ikinci günü idi ki köpek gibi yalvara yalvara ve adeta kadının dizlerine kapanarak bir hayli elmas daha alıvermek sözleşmesiyle tekrar barışmayı başarabildi. İşte yukarıda anlattığımız şanlı şerefli kağıthane alemi bu dargınlıktan sonra barışmanın teşekkürü olarak yapılmıştı. Mihriban Hanım'ı hiç hatırınıza getirdiğiniz var mı? Ne dersiniz yahu? Mihriban Hanım, kadın harika bir kadın çıktı be. Pederinin vefatından sonra Felatun Bey artık eve barka uğramamaya başlayınca konu komşu kıza öğüt vermeye başlayarak 30 yaşında aklı başında okuldan çıkmış dünyanın her köşe ve bucağını öğrenmiş bir asker yüzbaşıyla evlenmişti. Kocası başlangıçta kızcağızı pek hoppa bularak sevmemiş ve beğenmemiş idiyse de terbiye edilip eğitilme yeteneğini görünce bu biçare kızı terk etmenin eğitimine yardımcı olmak kadar mertlik olmadığını hükmederek kıza nice baba öğütleri, nice kardeş tavsiyeleri, ne kadar sadık bir koca yol göstermeleri sunarak hoppalığı bütün bütün bir yana atmaktan başka kendisini de bir sadık sevgili olmak üzere kıza sevdirmişti. Şimdi Mihriban Hanım babasından kendi payına düşen ve kocasının idaresi altında bulunan servete tamamıyla sahip olacak kadın kadıncık yaşamaktadır. Evet, kızların kadınların hali daima başkadır. Hoppa kadınlar çoğu zaman akıllı kocalarının verdikleri terbiyeyi kabul ederek akıllarını başlarına alabilirler. Dert şundaki, hoppa kocalar akıllı kadınların öğütlerini çoğu kez kabul etmeyip ta hanımlarını berbat edinceye kadar varırlar.